Kitabın adı Mutlu Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 14. ayrım. 13. bölüm. Sonraki birkaç gün boyunca Eve ne tarafa dönse kendini bir çıkmazda buldu. Kafasını rahatlatmak için yavaşlaması veya yön değiştirmesi gerektiğinde ise Peabody'yi çıkmazlara soktu. Finney'den bütün boş zamanlarını kendisi için bir şey bulmak için harcamasını istedi. Bir şey. Herhangi bir şey. Yeni davaların dosyaları masasının üzerine kondukça dişlerini sıkıyor, sürekli fazla mesai yapıyordu. Laboratuvardaki çocuklar ayak sürdüğünde Eve hemen sırtlarına biniyor, onları yine acımasızca çalıştırıyordu. Öyle bir zaman geldi ki laboratuvar çalışanları ondan kaçmaya başladılar. Bununla başa çıkmak için Eve onları yüz yüze ikna etmesi için Peabody'yi gönderdi. Destek konusunda bana palavra sıkma Dicky. Dicky Berenski'nin başı dertteydi. Laboratuvar şefi olarak sinirli bir dedektifi yatıştırmak için yarım düzine droidi çalıştırması gerekiyordu ama hepsi onu ekmişti. Birinin kellesi gidecek diye düşündü Dicky ve derin bir iç çekti. Ne demek şimdi bu? Hep aynı palavralar Dicky, hep aynı palavralar. Dicky kaşlarını çattı. Dinle beni Dallas, laboratuvardaki bütün droidleri senin emrine verdim, öyle değil mi? Sana iyilik olsun diye hepsinin canını çıkardım. İyilikmiş. Sevsinler. Bunun karşılığında sana rüşvet olarak Arena Bowl oyunları için bilet verdim. Dicky'nin yüzü asıldı. Bunun bir armağan olduğunu sanmıştım ve sana tekrar rüşvet vermeyeceğim. Eve işaret parmağını can yakacak şekilde adamın cılız göğsüne bastırdı. Sanal gerçeklik gözlükleriyle ilgili mesele nedir? Neden henüz bir rapor almadım? Çünkü rapor edecek herhangi bir şey bulamadım. Ateşli bir program Dallas, dedi Dicky, kaşlarını kaldırıp indirerek. Ama temizdi, hiç kusuru yoktu. Alette bulunan diğer programlar da öyle. Temiz ve kitabına uygun. Shelia aleti tamamen parçalayıp tekrar topladı. Alet türünün en iyi örneği. En yüksek teknolojinin ürünü. Piyasadaki bütün benzerlerinden üstün. Ama sonuçta bunun beklenmesi gerekir çünkü Rourke'un ürünlerinden biri. Rourke'un ne? Eve bu yeni bilgi karşısında şaşkınlığını ve gerginliğini göstermemek için çaba harcadı. Hangi fabrika üretmiş? Bu bilgi Shelia'da. Onun da şu anda gezegende olmadığını biliyorum. Böylesi daha ucuza geliyor ama ürün yeni. Piyasaya çıkalı daha bir ay bile olmamış. Eve'in midesi daha da bulandı. Ama hiçbir kusuru yok, öyle mi? Hayır, gerçekten güzel bir alet. Kendim için bir tane almaya karar verdim bile. Dicky umutlu bir ifadeyle sırıttı. Tabii sen benim maliyetini almamı sağlarsın. Bütün detaylarıyla raporunu ve aleti getir, ben de bunu bir düşüneyim. Bugün Shelia'nın boş günü, dedi Dicky acıklı bir ifadeyle yüzünü ekşiterek. Yarın öğlene kadar raporu tamamlayıp masana bırakır. Dinle Dicky. İyi bir polis, karşısındaki kişinin zayıf noktalarını bilirdi. Belki o aletlerden birinin sana hediye edilmesini sağlayabilirim. Bu durumda işleri hızlandırabiliriz. Dicky neşeli bir tavırla kalktı ve adına laboratuvar denen o arı kovanındaki bilgisayar yığınının arasına dönmek için odadan çıktı. Teğmen, o aletlerden biri muhtemelen en az $2000 eder, dedi Peabody, Dicky'nin arkasından tiksintiyle bakarak. Ona çok fazla şey kaptırdınız. O raporu istiyorum. Eve, Rourke'un promosyon olarak verilmek üzere o aletlerden birkaç tanesini bir yerlere sakladığından emindi. Promosyon diye düşündü midesi bulanarak. Politikacılara, çalışanlara, tanınmış kişilere. 3 günüm var ve elimde hala bir şey yok. Whitney'in süreyi tekrar uzatmasını sağlayamam. Dicky, laboratuvardan çıkarken Eve, omzunun üzerinden baktı. Shelia işi neredeyse bitirmiş. Dicky elindeki mühürlü diski ve kağıt çıktısını Eve uzattı. Şuna bir bak. Son programın sanal gerçeklik kalıbının bilgisayar grafiği. Shelia bazı yerlerini işaretlemiş. Nasıl yani? Eve kağıdı Dicky'nin elinden kaptı. İşaretli yerlerde yıldırım gibi ani çıkışlar ve helezonlar vardı. Kesin olarak bir şey söyleyemem. Muhtemelen gevşeme telkinleri olabilir. Programın niteliği düşünülürse uyarıcılar olduğu söylenebilir. Bazı yeni ürünler geliştirilmiş yatıştırıcı paketler sunuyor. Programda her birkaç saniyede bir tekrarlanan şu gölgeleri görüyor musun? Telkin mi? Eve heyecanlanmıştı. Yani programın kullanıcıya telkinlerde bulunduğunu mu söylüyorsun? Bu artık sık görülen bir uygulama. Herhangi bir alışkanlıktan kurtulmak, cinsel gücü artırmak, zihni geliştirmek için neredeyse bir asırdır kullanılıyor. 50 yıl önce babam sigarayı bırakmak için bunlardan birini kullanmıştı. Peki dürtüler eklenebilir mi? Örneğin intihar etme isteği gibi? Bak, bu tür telkinler insana açlık hissi, herhangi bir ürünü alma isteği ya da alışkanlık bırakma dürtüsü verebilir. Ama o türden doğrudan bir telkin bilemiyorum. Dicky dudağını ısırdı ve başını iki yana salladı. Çok daha derine inmen gerekir ve normal bir beyinde böylesine bir telkini yerleştirebilmek için çok fazla seans yapman gerekir. Hayatta kalma güdüsü çok daha güçlüdür. Kendinden emin bir tavırla başını iki yana salladı. O programları tekrar tekrar çalıştırdık. Özellikle de cinsel fantezi programlarını diye düşündü Eve. Denekler üzerinde kullandık, droid analizine soktuk. Kimsenin kendini çatıdan filan atmaya kalktığını görmedik. Aslında ne bir kişiden ne de bir droidten sıra dışı bir tepki aldık. Sadece çok kaliteli bir ürün. Hepsi bu. O gölgeler üzerinde tam bir analiz istiyorum. Dicky bunu zaten bekliyordu. O halde aleti alıkoymam gerek. Shelia üzerinde çalışmaya başladı ama bilirsin biraz zaman alıyor. Programı çalıştırman, aletin içini açman ve telkinleri silmen gerekiyor. Sonra saatinin sınanması, analiz edilmesi ve rapor hazırlanması gerekiyor. İyi bir telkin iyi gizlenmiş olmalıdır ve bu örneğin bir as olduğunu sana garanti edebilirim. Kalıbını çözmek, birini yalan makinesine bağlamak kadar basit bir şey değil. Ne kadar zamana ihtiyacın var? 2 gün, eğer şanslıysak belki 1,5. O halde şanslı ol dedi Eve ve kağıt çıktısını Peabody'ye verdi. Eve, sanal gerçeklik gözlüğünün Rourke'un oyuncaklarından biri olduğu gerçeğini umursamamaya çalıştı. Tabii sanal gözlüklerin bu tuhaf cinayetlerin bir parçası olduğu ortaya çıktığı takdirde neler olabileceğini de. Gölge telkinler, aradığı bağlantı bu olabilirdi. Bir sonraki adım, bir zamanlar Fitzhugh'a, Matthias'a ve Pearlie'ye ait olan sanal gerçeklik gözlüklerine el koymaktı. Peşinde Peabody ile kaldırımda aceleci adımlarla yürüyordu. Aracı hala bakımdaydı. 3 blokluk mesafeyi yürümek, yedek araçlardan birini istemenin getireceği zahmete katlanmaktan daha iyiydi. Sonbahar geliyor. Ne? Doğu esintisinin yumuşak kokusunu ve havadaki hafifliği Eve'in fark etmemesine şaşıran Peabody durdu ve derin bir nefes aldı. Kokusunu alabilirsin. Ne yapıyorsun sen diye çıkıştı Eve. Aklını mı kaçırdın? New York havasını yeterince içine çekersen bütün bir gününü detoksin ünitesinde geçirmek zorunda kalırsın. Eğer araçların egzoz dumanlarını ve insanların ter kokularını saymazsan hava harika. Bu seçimlerde yeni temiz hava vergisi kanununu geçirebilirler. Eve yardımcısına bir bakış attı. Hippie ruhun kendini göstermeye başladı Peabody. Çevresel konularla ilgilenmenin bir sakıncası yok. Ağaç sevenler olmasaydı bütün yıl boyunca güneş gözlükleri ve gaz maskeleri takmak zorunda kalırdık. Peabody kaygısızca dolaşan insanlara özenerek baktı ama hızını Eve'in uzun adımlarına uydurdu. Beni yanlış anlamayın Teğmen ama o sanal gerçeklik gözlüklerine ulaşmak için neredeyse koşacaksınız. Tarayıcı ekibi o gözlükleri çoktan ait oldukları yere ulaştırmışlardır bile. Onları sadece kısa bir süre için alacağım. Ayrıca bunun aramızda kalmasını istiyorum. Anlaşıldı. Peabody bir an bekledi. Rourke'un kimin ne zaman ne yaptığını bilemeyecek kadar çok çalışanı olduğunu tahmin ediyorum. Bu sadece çıkar çatışması ve bunu ikimiz de biliyoruz. Bu işi yaparken seni de riske atıyorum aslında. Üzgünüm ama size katılmıyorum efendim. Kendi kıçımdan kendim sorumluyum. Ancak ben kendimi riske atabilirim. Pekala. Bunu anladığınıza göre arena ball oyunlarına bayıldığımı da tahmin edersiniz efendim. Eve durdu, Peabody'ye uzun uzun baktı ve aniden gülmeye başladı. Bir bilet mi yoksa 2 mi? 2. Bakarsınız, şansım yaver gider. Bir siren havayı yırtarken ikisi de sırıtıyorlardı. Lanet olsun, lanet olsun, bu da nereden çıktı şimdi? Eve silahını çekti ve olduğu yerde hızla döndü. Alarm tam önünde durduğu bankadan yükseliyordu. Hangi sersem polis merkezine 2 blok uzaklıktaki bir bankayı soymaya kalkar ki? Hemen civarı boşalt Peabody, sonra da gidip arka kapıyı tut. İlk emir neredeyse gereksizdi çünkü insanlar gök yürürlerde ve kaldırımlarda kendilerini güvenceye alabilmek için koştururken Aceleden ve telaştan birbirlerini ezmekten bile çekinmiyorlardı. Eve hemen iletişim cihazını çıkardı ve otomatik kapılardan geçip içeri girmeden önce destek kuvvet istedi. Lobi tam bir savaş alanı gibiydi. Tek avantajı, kendisi içeri girmeye çalışırken kendilerini dışarı atmaya çalışanların güzel bir korunak sağlıyor olması ve böylelikle onun görünmesini engellemesiydi. Birçok bankada olduğu gibi lobi küçüktü, penceresizdi ve vezneler yüksek panolarla ayrılmıştı. Veznelerden sadece birinde insan vardı. Diğerlerinde ise alarm çalmaya başlar başlamaz otomatik olarak kendini kapatmış olan droidler duruyordu. İnsan olan veznedar, muhtemelen 20'li yaşlarının ortalarında, siyah kısa saçlı, derli toplu görünüşlü, beyaz takım elbise giymiş genç bir kadındı. Güvenlik deliğinden geçerek boğazını kavramış olan el nedeniyle yüzünde belirgin bir korku ifadesi vardı. Boğazına sarılmış olan adam, genç kadının boğazını sıkarken bir yandan da diğer elindeki muhtemelen el yapımı olan patlayıcıyı havada sallıyordu. "Onu öldürürüm. Bu elimdeki bombayı lanet olasıca gırtlağından içeri tıkarım." Eve, tehdidin kendisinden çok adamın sakin tavrı endişelendirmişti. Lime lime olmuş kot pantolonuna ve gömleğine, yorgun, tıraşsız yüzüne bakılırsa anlaşılan adam şehrin umutsuz yoksullarından biriydi. "O sana bir şey yapmadı." İlk çılgın koşu artık kapının dışında kaldığında Eve yavaşça yaklaştı. "Sana olanlardan bu genç kadın sorumlu değil. Neden gitmesine izin vermiyorsun?"
"Herkes bana bir şey yaptı. Herkes bu sistemin bir parçası."
Adam çaresiz veznedarı biraz daha çekerek geriledi. Artık kadının omuzları kalın cama dayanmıştı ve yüzü hafifçe morarmıştı.
"Geri çekil," dedi adam sakince. "Ne kaybedecek bir şeyim ne de gidecek bir yerim var."
"Onu boğuyorsun. Onu öldürürsen hiçbir kalkanın kalmaz. Biraz sakin ol. Adın nedir?"
"Adların hiçbir önemi yok."
Ancak bunu söylerken zavallı genç veznedarın zorlukla nefes almasına yetecek kadar elini gevşetti. "Önemli olan şey para. Buradan elimde bir çanta dolusu krediyle çıkarsam kimsenin canı yanmaz. Lanet olsun. Nasılsa buraya yenisi gelir."
"İşler o şekilde yürümüyor."
Eve bakışlarını adamın gözlerinden ayırmadan dikkatli bir şekilde 3 adım daha attı. "Buradan çıkamayacağını sen de biliyorsun. Şimdiye kadar sokak kapatıldı ve polisler etrafı sardı bile. Tanrı aşkına ahbap, gündüz ya da gece burada ortalık sürekli polis kaynıyor. Bundan daha iyi bir yer seçebilirdin." Eve o sırada göz ucuyla Peabody'nin arka kapıdan süzüldüğünü ve dikkatli bir şekilde pozisyonunu aldığını gördü. Patlayıcılar ve veznedar adamın elindeyken ikisi de ateş etme riskini göze alamazlardı.
"Eğer o şeyi düşürürsen, ki bunun için biraz fazla terlemen bile yeter, hemen patlar. O zaman da burada hep birlikte ölürüz."
"O zaman ölelim. Artık fark etmez zaten."
"Veznedarı bırak gitsin. O bir sivil. Sadece hayatını kazanmaya çalışıyor."
"Ben de öyleydim." Eve adamın gözlerindeki pırıltıyı biraz geç fark etti. Tam bir umutsuzluk ve çaresizlikti bu. Birden elindeki bombayı havaya fırlattı. Hızla fırlayıp yere doğru uçarken Eve'in bütün hayatı gözünün önünden geçti ve bir parmak farkıyla bombayı kaçırdı. Eve şiddetli bir patlama beklerken uyduruk top bir köşeye doğru yuvarlandı, duvara çarptı ve hareketsiz kaldı.
"Sersem." Hırsız adayı alaycı bir tavırla güldü. "Hala anlayamadın mı?"
Eve hemen ayağa fırladı ve adamın üzerine saldırdı. Nişan alacak zamanı olmadığından silahını rastgele ateşledi. Adam Eve'in suratına güçlü bir tokat patlattı ve deneyimli polis veznelerden birinin önüne savruldu. Başını şiddetle duvara çarparken Eve'in kafasında gerçekten bombalar patladı. Gözlerinin önünde yıldızlar uçuşurken silahının hala elinde olmasını sadece şansına borçluydu. Duyduğu çatırtının kafasından değil, ucuz laminat tezgahtan gelmiş olduğunu umdu. Adam Eve'i şaşırtıcı bir şekilde etkili bir ayı kapanına aldı. Bu hareketi Eve'in silahlı elini etkisiz hale getirdi ve tezgaha dayadı. Bu yüzden dönmek yerine sadece ağırlık merkezini kaydırmak zorunda kaldı. Birlikte yere yuvarlanırlarken Eve bu kez şanslı değildi. Kendisi altta kaldığı için adamın ince ama panikten dolayı güçlenmiş vücudu Eve'inkinin üzerine devrildi. Eve dirseğini yere vurdu. Bacağı ters bir açıyla duvara çarptı ve bir an ayağının bileğinden çıktığını sandı. Çeviklikten çok mücadele güdüsüyle Eve silahının yan tarafını
hasmının şakağına dayadı. Bu harekete etkili oldu. Adamın göz bebekleri yukarı kaydı ve gözlerinin sadece beyazı görünürken Eve onu üzerinden itip dizlerinin üzerinde doğruldu. Adamın kemikli bir tarafı karnına geldiği için midesi bulanan Eve nefes nefeseydi. Peabody de bir elinde bomba ve diğerinde silahla dizlerinin üzerindeydi. Bir türlü iyi bir açı yakalayamadım. Onu yenebileceğinizi düşünerek önce bombayla ilgilendim. Sorun değil. Çelimsizin tekiydi zaten. Eve'in bütün vücudu sızlıyordu ve yardımcısını elinde bir bombayla görünce şimdi şakakları da zonklamaya başlamıştı. Sakın kıpırdama. Kıpırdamıyorum. Zorlukla nefes alıyor. Lanet olasıca bomba imha ekibini çağıracağım. Hemen buraya bir güvenlik kasası getirsinler. Ben de tam bunu... Peabody aniden sustu ve yüzü sapsarı oldu. Lanet olsun. Dallas, bu ısınıyor. Hemen bırak onu. Bırak, siper alın. Eve adamı uzak bir köşeye çekti. Kendi vücudunu onunkinin üzerine örttü ve ellerini başının üzerinde birleştirdi. Patlama havayı yardı ve dayanılmaz bir ısı dalgası yolladı. Eve'in üzerine yağan şeylerin ne olduğunu Tanrı bilirdi. Otomatik yangın sistemi devreye girdi ve tavandan buzlu su yağmaya başladı. Yeni bir alarm, çalışanlara ve müşterilere sakin ve düzenli bir şekilde binayı terk etmeleri gerektiğini haber veriyordu. Müthiş bir acı hissetmediği ve bütün vücudu hala tek parça olduğu için Eve içinden şükretti. Yoğun dumandan dolayı öksürürken vezne tezgahından kalanlardan sürünerek uzaklaştı. Peabody, dumandan yanan gözlerini ovuşturdu ve ıslak, kirli zeminde sürünmeye devam etti. Sıcak bir şey elini yakınca bir kez daha küfür etti. Peabody, hangi cehennemdesin? Buradayım. Peabody'nin sesi zayıftı ve peşinden bir süre güçlü öksürükler duyuldu. İyiyim, sanırım. Duman ve su perdesinin içinde emekleyerek birbirlerini bulduklarında bir an ifadesiz gözlerle bakıştılar. Eve doğal bir tavırla uzandı ve Peabody'nin başının yan tarafına birkaç kez vurdu. Saçın yanıyordu, dedi sakin bir tavırla. Ah, teşekkür ederim. Serseri ne durumda? Hala baygın. Eve doğrulup topuklarının üzerine oturdu ve hızlı bir şekilde kendini yokladı. Ortada kan görünmüyordu ve hiç olmazsa bu da biraz rahatlatıcıydı. Giysilerinin büyük bölümü hala sağlamdı ama paramparça olsalar bile bir önemi yoktu aslında. Biliyor musun Peabody, sanırım bu binanın sahibi Rourke. O halde muhtemelen çok öfkelenecek. Duman ve suyun yol açacağı hasar berbat düzeyde. Bunu bana mı söylüyorsun? Neyse, bu da biz polisler için sıradan bir gün işte. Üniformalılar gerisini hallederler. Ben bu gece bir parti veriyorum. Evet. Peabody, üniformasının parçalanmış kolunu çekiştirirken yüzünde çarpık bir gülümseme belirdi. Sabırsızlıkla bekliyorum. Peabody birden sustu ve gözlerini kısarak Eve'in yüzüne dikkatle baktı. Dallas, buraya geldiğimizde kaç tane gözün vardı? İki. Sadece iki. Lanet olsun, şimdi dört tane var. Sanırım birimizin ciddi bir sorunu var. Bunu söyledikten sonra Peabody kendini Eve'in kollarına attı ve ona sımsıkı sarıldı. Üzerlerini temizleyecek zaman yoktu. Peabody'yi enkazın arasından çıkarıp ambulans görevlilerine teslim ettikten sonra güvenlik ekibinin şefine verecek bir raporu vardı. Ardından aynı bilgileri bomba imha ekibine de aktardı. İki rapor arasında Peabody'nin durumunu sordu ve kendisini de yara taramasından geçirmek istediklerinde reddetti. Eve kapıdan içeri girdiğinde Rourke çoktan giyinip hazırlanmıştı bile. Avuç telelinkinde Japonya ile yaptığı görüşmeyi bitirdi ve o sırada dekoratörlerin zemini pembe ve beyaz çin gülleriyle süslediği antreden yaklaştı. Sana neler oldu böyle? Sorma. Eve hızla kocasının yanından geçti ve adımlarını hiç yavaşlatmadan basamakları tırmanmaya başladı. Rourke yatak odasına gelip kapıyı kapadığında Eve tişörtünden kalanları üzerinden çıkarmıştı bile. Soracağım. Bombanın sahte olmadığını anladık. Bir yere oturup pantolonundan kalanların üzerindeki pislikleri etrafa bulaştırmak istemediğinden tek ayağının üzerinde zıplayarak çizmelerinden birini çıkarmak için çekiştirmeye başladı. Rourke'un gözleri korkuyla kısıldı ve kaşları çatıldı. Bomba mı? Şey, bir el yapımı patlayıcı. Oldukça da güvenilmez. Eve diğer çizmesini de çıkardı ve parçalanmış pantolonunu çekiştirmeye başladı. Salağın biri polis merkezinden iki blok ötedeki bir bankayı soymaya kalktı. Giysilerinden kalanları yere fırlattı ve banyoya gitmek için döndü. Ama yarı yolda Rourke onu kolundan yakaladı. Tanrı aşkına! Kalçasındaki morarmaya başlamış çürüğe yakından bakmak için Evie yan çevirdi. Çürük, Rourke'un karışından bile büyüktü. Sağ dizi sıyrılmıştı. Kollarında ve omuzlarındaysa başka çürükler de vardı. Berbat durumdasın iyiyim. Sen bir de o serseriyi gör. En azından birkaç yılını 3 metrekarelik bir hücrede geçirmek zorunda kalacak. Otel ücreti devletten. Benim artık temizlenip hazırlanmam gerek. Ama Rourke onu bırakmak yerine gözlerine dik dik baktı. İlk yardım ekibinin seni kontrol etmelerine izin verdiğini hiç sanmıyorum. O kasapların mı? Eve gülümsedi. Ben iyiyim, sadece biraz ağrım var. Yarın bir kontrol yaptırırım. Yarın yürüyebilirsen şanslısın demektir. Gel benimle. Rourke? Ama Eve direnmesine karşın Rourke onu banyoya sürükledi. Otur ve sessiz ol. Bunun için zamanımız yok. Eve gözlerini devirerek oturdu. Üzerimdeki leş kokusunu ve kurumu temizlemek en azından birkaç saatimi alacak. Tanrı aşkına bu bombalar berbat kokuyor. Omzunu koklamak için başını çevirdi. Sülfür. Rourke'a şüpheli gözlerle baktı. Ne? Rourke elinde pembe bir sıvıya batırılmış kalın bir pamukla yaklaştı. Şu anda yapabileceğimiz en iyi şey. Çocukça davranmayı kes. Pamuğu yaralanmış dizinin üzerine bastırdı ve Eve'in küfürlerini aldırmadan orada tuttu. Canım yanıyor. Lanet olsun sen deli misin? Öyle olduğunu düşünmeye başlıyorum. Rourke diğer eliyle Eve'in çenesini tuttu ve kararmış yüzünü dikkatle inceledi. Daha önce de dediğim gibi berbat görünüyorsun. Şu pamuğu burada tut. Karısının çenesini hafifçe sıktı. Dediğimi yap. Tamam, tamam. Eve gözlerini devirdi ama Rourke duvardaki bir dolaba doğru yürürken pamuğu dizinden kaldırmadı. Acı hafiflemişti. Dizindeki ağrının da hafiflemeye başladığını itiraf etmek istemiyordu. Bu pamuğun üzerindeki şey nedir? Biraz ondan biraz bundan. Şişmeyi engelleyecek ve yarayı birkaç saat için uyuşturacak. Rourke elinde küçük bir tüp ilaçla geri döndü. İç şunu. Aa, hayır, ilaç yok. Rourke son derece sakin bir tavırla elini karısının omzuna koydu. Eve, dedi sabırlı bir yüz ifadesiyle. Eğer şu anda canın yanmıyorsa bunun nedeni adrenalindir. Çok geçmeden canın yanacak, hem de çok. Bütün vücudunun yara bere içinde olmasının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Şimdi iç şunu. Bir şeyim yok, istemiyor. Ama Rourke onun burnunu sıkıca tuttu, başını arkaya itti ve sıvıyı ağzından içeri boşalttı. Alçak herif diye homurdandı Eve bir yandan öksürürken bir yandan da Rourke'u yumruklarken. Aferin sana. Şimdi de güzel bir duş al bakalım. Rourke cam kabinli duşa doğru yürüdü ve yarım güçte normal sıcaklıkta su istedi. Sana bunu ödeteceğim. Nasıl ve ne zaman olacağını bilmiyorum ama ödeteceğim. Eve topallayarak duşa yaklaşırken hala homurdanıyordu. Orospu çocuğu boğazımdan aşağı ilaç döküyor ha? Bana lanet olasıca bir embesilmişim gibi davranıyor ha? Ama ılık su yaralı vücudunu sardığında Eve istek dışı bir şekilde zevkle inledi. Eve iki elini de duvara yaslayıp başını duşun altına sokarken Rourke gülümseyerek izledi. Bol ve yere kadar inen bir şey giysen iyi olur. Leonardo'nun senin için tasarladığı mavi tuvaletini dene. Ah, canın cehenneme. Kendim giyinebilirim. Neden bana bakmayı kesip etrafındaki yardakçılarına emirler falan vermiyorsun sen? Hayatım, onlar artık bizim yardakçılarımız. Eve, gülme dürtüsünü bastırmak için büyük çaba harcadı ve duvara gömülü telelinki açmak için duş paneline uzandı. Brightmore Sağlık Merkezi diye emretti. 5. kat. Bağlantı kurulana kadar beklerken saçını tek eliyle sabunladı. Ben Teğmen Eve Dallas. Yardımcım memur Delia Peabody orada. Durumunu öğrenmek istiyorum. Nöbetçi hemşirenin sözünü kesmeden önce 5 saniye klasik laflarını dinledi. O halde öğren, hemen öğren. Durumunu tam olarak öğrenmek istiyorum ve inan bana öğrenmek için beni oraya getirirsen pişman olursun. İtiraf etmek zorunda kalması için bir saat daha geçmesi gerekti. Rourke ona her ne içirdiyse kendini çaresiz ve sersemlemiş hissetmemişti. Bunun yerine son derece kendinde ve biraz da neşeliydi. Rourke'un giysi konusunda haklı olduğunu en azından kendisine itiraf etmesi de ilaç yüzünden olabilirdi. Üzerinde tuvaletin ağırlığını bile hissetmiyor, üstelik yüksek boynu, uzun ve ince kolları kat kat eteğiyle de çürükleri gizliyordu. Kocasına küfrettiği için sembolik bir şekilde özür dilemek amacıyla kendisine vermiş olduğu elmas kolyeyi de takmayı unutmamıştı. Rourke küfürleri hak etmiş olsa bile. Her zamanki kadar öfkelenmeden yüzü ve saçlarıyla da biraz ilgilendi. Tuvalet masasındaki üçlü aynada kendisine baktığında sonucun hiç de fena olmadığını düşündü. Daha önce bu kadar seçkin göründüğünü nasıl olup da fark etmediğine şaştı. Mavis'in onuruna verilen partinin verileceği teras katına çıktığında Rourke'un sıcak gülümseyişi karşıladı onu. "İşte geldi," dedi Rourke ve karısına yaklaşıp iki elini de dudaklarına götürdü. "Seninle konuşmak istediğimi hiç sanmıyorum." "Sorun değil." Rourke başını eğdi ve çürüklere dikkat ederek Eve'i yavaşça öptü. "Şimdi kendini daha iyi hissediyor musun?" "Belki." Eve derin bir iç çekti ve Rourke'un ellerinden kurtulma zahmetine girmedi. "Bunu Mavis için yaptığımıza göre sanırım sana katlanmak zorundayım." "Evet, bunu Mavis için yapıyoruz. Ben henüz bir şey yapmadım." "Benimle evlendin ya," dedi Rourke. "Peabody nasıl?" "Duştayken sağlık merkezini aradığını duydum." "Beyin sarsıntısı, şişlikler ve çürükler. Biraz şoktaydı ama kendinde. Bombanın peşine düşen oydu." Eve o anı hatırladığında derin bir iç çekti. Aniden elinde ısınmaya başladı. "Ona borcumu asla ödeyemem." Gözlerini kapayarak başını iki yana salladı. "Beni ölesiye korkuttu ama. Her yerde onun parçalarını bulacağımı sandım. Sert ve akıllı bir polis, üstelik en iyisi tarafından eğitiliyor." Eve gözlerini açtı ve kocasına şüpheyle baktı. "İltifat etmek bana zorla ilaç içirdiğin için seni bağışlamamı sağlamayacak. O halde ben de başka bir şey bulurum." Eve aniden uzanıp Rourke'un yüzünü iki elinin arasına alarak onu şaşırttı. "Bu konuda daha sonra konuşacağız, Bay As." "Ne zaman isterseniz Seymen." Ama Eve gülümsemedi. Sadece bakışları daha da keskinleşti. "Konuşmamız gereken başka bir şey daha var. Oldukça ciddi." "Görebiliyorum." Rourke endişeli bir şekilde oradan oraya koşturan garsonlara baktı. "Bunun geri kalanını Somerset halledebilir, kütüphaneyi kullanabiliriz." "Kötü bir zamanlama olduğunun farkındayım ama mecburum." Güdüsel bir şekilde Rourke'un elini tuttu. Birlikte salondan çıktılar ve geniş koridordan geçerek kütüphaneye geldiler. İçeri girdiklerinde Rourke kapıyı kapadı, ışıkları emretti ve içkileri doldurdu. "Eve için soda." "Birkaç saat için alkolden uzak durmak zorundasın," dedi Rourke. "Ağrı kesicilerle alkol pek iyi sonuç vermez." "Sanırım kendimi tutabilirim. Anlat bakalım." "Pekala." Eve sodasına hiç dokunmadan bardağı bir kenara bıraktı ve iki eliyle saçlarını taradı. "Piyasaya yeni bir sanal gerçeklik gözlüğü sürdün." "Evet, doğru." Rourke bir deri kanepenin dirsekliğine oturdu ve bir sigara çıkarıp yaktı. "Bölgeye göre bir ayla 6 hafta kadar önce bazı opsiyonları ve programları geliştirdik. Telkinlerle." Rourke düşünceli bir tavırla sigarasının dumanını üfledi. Eve okumak zor değildi, özellikle de onu anladığında. Endişeliydi, gergindi ve ilaçların yatıştırıcı etkisi o alanda Eve etkilemiyordu. "Doğal olarak birçok opsiyon paketi kendi içinde telkinler barındırır. Oldukça da popüler." Eve izlemeye devam ederek ekledi. "Anladığım kadarıyla Cherise kendini damdan atmadan önce o yeni aletlerden birini kullanıyordu." "Evet. Laboratuvar henüz telkinin türünü saptayamadı. Belki hiçbir şey çıkmayabilir ama..." "Yani sen..." "Bir şey onu tetikledi. Bir şey hepsini tetikledi. Diğer kurbanların kullandığı sanal gerçeklik gözlüklerine el koyuyorum. Hepsinin o yeni modele sahip olduğu anlaşılırsa, soruşturma ister istemez şirketinin etrafında yoğunlaşacaktır. Yani senin." "Yani onları intihara mı teşvik ettim?" "Bununla bir ilgin olmadığını biliyorum," dedi Eve heyecanlı bir şekilde. "Seni bu olayın dışında tutabilmek için elimden geleni yapacağım. Tek istediğim..." "Eve," diye araya girdi Rourke. Sakince, sigarasını söndürmek için kül tablasına uzanırken. "Bana bir şey açıklamak zorunda değilsin." Rourke elini cebine attı, hafıza kartını çıkardı ve bir şifre girdi. O modelin Ar-Ge çalışmaları iki yerde yapıldı. Chicago ve Travis 2. Üretim yardımcılarımdan biri tarafından yine Travis 2'de yapılıyor. Gezegende ve dışında dağıtım ve nakliye Filo tarafından yapılıyor. Trillium paketliyor, Top Drawer pazarlıyor. Burada, New York'ta. Bütün verileri ofisteki bilgisayarına gönderebilirim. Çok üzgünüm. Kes şunu. Rourke kartı tekrar cebine attı ve ayağa kalktı. Bu şirketlerde yüzlerce, belki de binlerce kişi çalışıyor. Sana tam bir listesini verebilirim. Sonra duraksadı, elini uzattı ve Eve'in taktığı elmas taşı tutup parmaklarıyla okşadı. Tasarımın üzerinde kişisel olarak çalıştığımı, onayladığımı ve planları benim başlattığımı bilmeni istiyorum. Cihaz bir yıldan uzun bir süredir geliştiriliyordu ve bütün bu süre boyunca zaman zaman bütün gelişmeleri kontrol ettim. Her yerinde benim sorumluluğum var. Eve bundan emindi ve korktuğu şey de tam olarak buydu. Dediğim gibi hiçbir şey çıkmayabilir. Dicky, intihar telkini görüşümün gerçekleşmesinin neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Rourke gülümsedi. Eve, cihazı kendin de denedin. Evet, bu da teorimi etkili bir şekilde çürütüyor aslında. Bana yaptığı tek şey orgazma ulaştırmaktı. Eve elinde olmadan gülümsedi, sonra tekrar ciddileşti. Yanılmış olmak istiyorum Rourke. Yanılmış olmak ve bu davaları gönüllü intihar vakaları olarak kapamak istiyorum. Ama eğer yanılmıyorsam, o zaman gerekeni yaparız. Yarın ilk işim aleti bizzat incelemek olacak. Eve başını iki yana salladı ama Rourke onun elini tuttu. Eve, sistemi biliyorum, sen bilmiyorsun. Kendi insanlarımı tanıyorum, en azından her aşamasındaki departman şeflerini. Sen ve ben daha önce de birlikte çalıştık. Bundan hoşlanmıyorum. Çok yazık. Yine Eve'in göğüslerinin arasında asılı duran elmasla oynadı. Ben çok hoşlanıyorum. 14. ayrımın sonu. Sayfa 245. Devamı 15. ayrımda.